Ayrım 15, sayfa 158, son eser, James Clyball. Tam sabahın ortasında haberler tüm Changi'de duyulmuştu. Japon komutan kampa eskisi gibi pilav verecekti. Japonların denizdeki büyük zaferlerini kutlamak bahanesiyle eski porsiyonlara dönüleceği bildirilmişti. Komutan ABD donanmasına hücumla deniz filolarının tümüyle mahvedildiğini, böylece Filipinler'deki savaşın kazanıldığını söylüyordu. Japonların Hawaii'nin işgali için hazırlandıkları ileri sürülüyordu. Söylentiler ve karşı söylentiler, fikirler ve karşı fikirler, aptallığın dik alası yenilgilerini örtmek için yapıyorlar. Hiç sanmam, yenilgilerini örtmek için bize fazladan yemek verdikleri hiç oldu mu? Şuna da bak, fazladan yemekmiş. Yalnızca kaybettiğimiz bir şeyi geri alıyoruz, o kadar. Yok ahbap, sen beni dinle. Aptal Japonlar bir şeyleri gizlemeye çalışıyorlar. Bir kenara yaz bunu. Sonradan söylemiştin dersin. Bizim bilmediğimiz ne biliyorsun ki sen? Sanırım telsizin var ha? Eğer olsaydı Tanrı önünde yemin ederim ki sana söylemezdim. Ha, Dave'ına ne oldu ha?
Kim?
Şu telsizi olan.
Ha, tamam hatırladım ama bilmiyorum ne oldu. Ne biçim bir adamdı o?
Sıradan biriydi işte, yazık oldu adama.
Onu ele veren gammazı bulmak isterdim. Garanti hava kuvvetlerinin namussuzlarındandır ya da Avustralyalıdır. O piçler yarım kuruş için ruhlarını satarlar.
Ben Avustralyalıyım be, dikkat etsene söylediklerine.
Ha boşver be, şaka ediyordum.
Garip bir şaka yapıyorsun.
Boş verin be, hava çok sıcak değil mi? Kimsede sigara var mı?
Al bir nefes çek.
Vay anasını, amma sertmiş be.
Papaya yaprakları, kendim yaptım bunu, bir kere alıştın mı tamam.
Hey şuraya bakın.
Nereye?
Yolun üst kısmına, Marlow.
O mu? Allah kahretsin. Duyduğuma göre kralla berabermiş ha.
Onun için gösterdim sersem herif. Bütün kamp biliyor artık bunu. Uyuyor muydun sen ha?
Suçlama onu. Elime fırsat geçse ben de onun yaptığını yapardım. Kralın tonla parası, sayısız altın yüzükleri olduğunu, bir orduyu besleyecek, yiyecek depo ettiğini söylüyorlar.
Duyduğuma göre o biçimmiş. Marlow da yeni kızıymış.
Doğrudur.
Nah doğrudur. Kral o biçim filan değil. Namussuzun biri o kadar.
Ben de sanmıyorum o biçim olduğunu. Yalnız çok akıllı derim onun için, işini biliyor kerata.
O biçim ya da değil, Marlow'un yerinde olmak isterdim. Cebinde bir yığın dolarla dolaştığını duydunuz mu? Larkin'le birlikte bir yığın yumurta, bir tane de bütün tavuk almışlar.
Delisin be, kraldan başka kimse de o kadar yok. Onların kendi tavukları vardı, belki birini kesmişlerdir. Hepsi bu kadar, bu da senin aptal yalanlarından biri.
Peki şimdi Marlow'un elinde ne var sanıyorsun?
Yemek. Başka ne olabilir? Yemek olduğunu anlamaman için aptal olmalısın.
Peter Marlow hastaneye doğru gidiyordu. Elindeki teneke çanakta bir tavuğun budu, göğsü ve bir kanadı vardı. Peter Marlow ile Larkin tavuğu Albay Foster'dan $60 satın almışlardı. Ayrıca da biraz tütün, Raja'nın Nonya'dan olma, döllenmiş bir yumurtası da vardı bu paranın içinde. Mackindo onayıyla Nonya'ya bir şans daha tanımaya karar vermişlerdi. Hak ettiği gibi onu öldürmekten şimdilik vazgeçmişlerdi. Nonya'nın yumurtalarından hiçbiri civciv vermemişti. Belki de suç Nonya'nın değildir diyor demek. Belki de Albay Foster'ın horozu suçluydu. Horozun kanatlarını çırpıp tavukların üzerine sıçraması belki de gösteriden başka bir şey değildi. Buna inanıyor demek. Mac tavuğu yerken Marlow da yanına oturup onu seyretti.
İyi dost, kendimi bu kadar tok, bu kadar iyi hissettiğimi hiç hatırlamıyorum.
Güzel, çok iyi görünüyorsun Mac.
Peter Marlow tavuk alacak paranın nereden geldiğini Mac'e anlattı. Mac parayı almakta haklıydın dedi. Prouty'nin malı çalmış olması ya da sahteyken gerçekmiş gibi göstermesine benzemiyor bu. Kötü bir malı satması elbette haksızlıktı.
Peter Marlow, o zaman neden böyle diye sordu. Neden kendimi bu kadar suçlu hissediyorum? Sen de Larkin'de almaya hakkım olduğunu söylüyorsunuz. Yine de Larkin'in senin kadar emin olarak söylediğini sanmıyorum. İş bu dostum. Larkin muhasebecidir. Gerçek bir iş adamı değildir. Ben dünyanın nasıl döndüğünü ondan daha iyi biliyorum.
Sen zavallı bir çiftçisin. İş hakkında ne bilirsin ki sen? Yıllarca ekip biçmişsin.
Öyle mi sanıyorsun? Mac'in sinirden tüyleri diken diken olmuştu.
Ekip biçmekle iştir dostum. Her gün Çinlilerle ya da öteki pis tüccarlarla iş yapmak zorundasın. Bir yığın iş adamı dolanır çevrende. Bütün hideyi hurdayı onlar keşfetmiştir.
Böylece havadan sudan konuştular, söyleştiler. Mac bir kez daha rahatlatmıştı Peter Marlowe'u. Farkında olmadan Malaya dilinde konuşmaya başladılar. Sonra Peter Marlowe olağan bir şeyden söz ediyormuşçasına, ''Biliyor musunuz ki o eksik olan şeyler nedir?'' dedi. Güvenlik açısından Malaya dilinde bile radyodan şifreli söz ediyordu. Mac kimsenin duymadığına emin olmak için çevresine bakındı. ''Evet, ne oldu?''
''Gerçek hastalığının ne olduğundan emin misiniz?''
''Tam değil ama hemen hemen eminim. Neden sorup duruyorsunuz?''
''Çünkü rüzgar bana o hastalığa iyi gelecek bir ilaç bulunabileceğini fısıldadı.''
Mac'in yüzü aydınlanmıştı. ''Vay vay vay'' dedi. ''Bu yaşlı adamı çok mutlu ettiniz. İki gün sonra buradan çıkarım ben. Sonra beni o fısıltının geldiği yere götürürsünüz.''
''Hayır, olanak yok buna. Bunu kendi başıma yapmalıyım. Üstelik de çok ivede.''
Mac düşünceli, sizi tehlikeye sokmak istemem dedi.
Rüzgar umudu bana getirdi. Kore atasözünde dedikleri gibi umutsuz adam hayvandan farksızdır.
Senin ölümünü görmektense beklemek daha iyidir.
Bekleyebilirim ama aradığım bilgiyi bugün elde etmem gerekir.
Mac telaşla İngilizce neden diye sordu. Neden bugün Peter? Peter Marlowe kaçınmaya çalıştığı tuzağa yine de düştüğünü görünce kendi kendine küfretti. Biliyordu ki köyden söz edecek olursa Mac endişeden çekinmiyordu. Ama Mac ile Larkin gitmesini istemezlerse köye gidemezdi. Şimdi ne halt yiyeceğim? Sonra kralın söyledikleri geldi aklına. ''Bugün yarın fark etmez. Eğer ilgileniyorsan'' dedi Mac'e. Sonra kalktı, yapmıştı numarasını. Eskiydi ama yine de tuttu. ''Yarın görüşürüz Mac. Belki Larkin'le birlikte geliriz yarın.''
''Otur be dostum, yapacağım bir şey yoksa otur.''
''Yapacağım bir şey yok.''
Mac yine Malaya dilinde konuşmaya başladı.
''Gerçeği mi söylüyorsunuz? Yani bugün olması gerekir demekle gerçekten önemsiz bir şeyi mi söylemek istediniz?'' Babamın ruhu, siz gençlerin kendinizi tehlikeye atıp şeytanla kumar oynadığınızı fısıldadı kulağıma.
Bilirsin, akıl yaşta değil baştadır.
Mac dikkatle Peter Marlowe'a baktı. Bir şeyin peşinde miydi acaba? Kralla ilgili miydi peşinde olduğu şey? Yorgun hissetti kendini. Peter zaten radyo tehlikesinin içine gömüldü diye düşündü. Java'dan buraya kadar taşıdı parçalarını.
Ağır ağır senin için tehlike seziyorum dedi.
Testileri kırmadan çeşmeye götürüp getiririm. Örümcek kayaların altında hiç tehlikeye atılmadan dolaşabilir. Çünkü tehlikenin nereden geleceğini önceden öğrenmiştir.
Peter Marlowe'un yüzü ifadesizdi.
Benim için korkmayın eski dost. Kayaların altında bir örümcek gibi tehlikesizce dolaşıyorum.
Mac tatmin olmuş gibi başını salladı.
''Benim şişemi biliyorsunuz değil mi?''
''Tabii.''
''Sanıyorum ki gökyüzüne bakan yerinden sızan bir yağmur damlası o şeye dokundu ve ormanın yaşlı bir ağacı gibi kırıp büktü onu. Küçük bir yılan kadar önemsiz görünüyor ama zehirli bir yılan o. O yüzden de her şeyi berbat ediyor.''
Homurdanıp gerindi. ''İngilizce sırtım çok ağrıyor.'' dedi. ''Şu yastığı düzeltir misin biraz?''
Peter Marlowe eğildiği zaman kulağına fısıldadı.
Çift kondansatör, 300 mikrofarad.
Mac geriye rahatça yaslanınca böyle iyi mi diye sordu Marlowe.
Çok iyi dostum, çok daha iyi. Haydi git artık. Bunca geveselik yordu beni.
Aslında eğleniyorsun moruk.
Sensin moruk, mahluk.
Peter Marlowe küfürüne küfürle karşılık verip sender istedi. Yürüyüp güneşe çıktı. Çift kondansatör, 300 mikrofarad. Ne demek acaba mikrofarad? Rüzgar garajdan esiyordu. Petrollü havanın kokusunu duydu. Patikanın yanına oturup kokuyu biraz daha duymak istedi.
Hey tanrım diye düşündü. Petrol kokusu nice anıları canlandırıyor. Uçaklar, havaalanları, Spitfire'lar, Hurricane'ler. Ama onları düşünmeyeceğim şimdi, telsizi düşüneceğim. Yerini değiştirdi, lotus düzeninde oturdu, bağdaş kurmuştu. Elleriyle ayaklarının ucunu tutup sırtını iyice dikleştirdi. Çok otururdu böyle, düşünmesine yardım ediyordu. Sırtının, gövdesinin ağrıları azalıyor, tüm gücünü beynine toplayabiliyordu. Artık neyin bulunması gerektiğini biliyorum, ne yapıp yapıp bulmalı. Köyde bir telsiz vardır mutlaka. Köyler çorba gibidirler, ne ararsan bulunur orada. Gülümsedi. Java'daki kendi köyünü anımsamıştı. Balta girmemiş ormanda kendinden geçmek üzere yorgunluktan dizlerinin üzerinde sürünürken bulmuştu köyü. Java'yı bir uçtan öteki uca, kuzeyden güneye, doğudan batıya kesen yollardan çok uzaktı köy. Millerce yol yürümüştü. Tarih 11 Mart'tı. Adadaki kuvvetler 8 Mart'ta teslim olmuşlardı. Yıl 1942. 3 günden beri ormanda yürüyordu. Her yerine böcekler, sinekler sokmuş, bacakları, kolları eğri büğrü olmuştu. Bir tek insanoğluna rastlamamıştı. Bandung'un kuzeyindeki havaalanından ayrılalı beri böyleydi bu. Bir tek insan sesi duymamıştı 3 gündür. Birliğinden arta kalanları yüreği sızlayarak bırakıp Hurricane'ini gözleri yaşlı terk edip kaçmıştı. Zaten uçağın da uçağa benzer yeri kalmamıştı ya. Bir hurda yığınıydı son gördüğünde. Köye vardığında güneş batıyordu. Çevresini saran Javalıların yüzünde düşmanlık okunuyordu. Ona dokunmuyorlardı ama kızgınlıkları yüzlerinden açıkça belliydi. Sessizce baktılar ona, kimse hareket etmedi. ''Biraz yiyecek ve su bulabilir miyim?'' diye sordu. Kimse yanıtlamadı sorusunu. Sonra kuyuyu gördü, koşup su içti. Kızgın bakışlar yine üzerindeydi, oturdu beklemeye başladı. Köy küçüktü, iyi saklanmıştı, oldukça varlıklı görünüyordu. Bir alanın çevresine yapılmış olan evler taşların üzerine yerleştirilmiş bambulardan oluşmuştu. Giriş katlarında bir yığın domuz ve tavuk dolaşıyordu. En büyük evlerden birinin yakınında geniş bir ahır vardı. İçinde 5 büyük sığır duruyordu. Bu demekti ki köyün malı mülkü oldukça fazla. Sonunda şefin evine götürdüler onu. Sessiz yerler basamaklara kadar geldiler ama eve girmediler. Verandada oturup dinlediler, beklediler. Şef yaşlı, kahverengi suratlı, sert bakışlı bir adamdı. Düşmanca bakıyordu. Tüm evler gibi onun evi de geniş ve bir tek odaydı. Kağıt gibi bölmelerle küçük odalara ayrılmıştı. Ortadaki bölme yemek yemeye, konuşmaya ayrılmıştı. Üstelik odanın orta yerinde yepyeni gıcır gıcır porselen bir tuvalet duruyordu. Her şey tamamdı ama hiçbir bağlantısı yoktu. Süs gibi konmuştu sanki. Şef tam önünde duruyordu. Kızgın bakışlarını dikip ''Ne istiyorsun Tuan?'' dedi. Tuan suçlama olarak kullanılmıştı. ''Biraz yiyecek ve sudan başka bir şey istememiştim efendim.'' Belki de biraz kendime gelinceye kadar burada kalabilirim diye düşünüyordum. Bana efendim diyorsun. Oysa 3 gün önce siz beyazlar bize wok diyordunuz. Üzerimize tükürüyordunuz. Ben hiçbir zaman size wok demedim. Beni buraya sizi Japonlardan kurtarmak için gönderdiler. Japonlar bizi sömürgen Hollandalılardan kurtarmışlardı. Tüm uzak doğuyu da beyaz emperyalistlerden kurtaracaklar. Belki de, ama o günü gördüğünüzde pişman olacağınızdan korkarım. Git köyümden, emperyalistlerle birlikte çek git, Japonları çağırmadan git. Eğer bir yabancı gelir size sığınmak isterse onu ağırlayın, ona ikramda bulunun. Allah'ın huzuruna daha kolay kabul edilirsiniz diye yazar kitabınız oysa. Şef garip garip baktı ona, iyice bastıran karanlıkta düşündü bir süre. ''Kur'an ve peygamberimizin sözleri hakkında ne biliyorsun?'' diye sordu. Peter Marlowe, ''Kur'an yıllar önce İngilizce'ye çevrilmiş'' dedi. Birçok yorumlarla çevrildi. Yaşamı için savaşıyordu. Köyde kalabilirse Avustralya'ya geçmek için bir tekne bulabileceğini umuyordu. Tekneyi nasıl kullanacağını bildiğinden değil ama yine de bir ümitti. Yakalanmaksa ölüm demekti. Şef şaşkınlıkla, ''Sen müminlerden misin?'' diye sordu. Peter Marlowe durakladı. Müslüman olduğunu rahatlıkla söyleyebilirdi. İslam'ın koşullarını çok iyi biliyordu. Orduda görevlendirildiği zaman gördüğü eğitim, kraliçeye hizmet eden subayların birçok dinsel bilgiyle donatılmalarını öngörüyordu. Bu yüzden bir Müslüman kadar bilgisi vardı Kur'an ve Muhammed hakkında. Evet derse tümüyle kurtulacaktı. Javalların çoğu Müslümandı. Artık savaşının sonuna gelmişti. Hayır dedi, mümin değilim. Daha doğrusu iyice bilmiyorum. Tanrı'ya inanmam öğretildi bana. Babam bana ve kız kardeşlerime Tanrı'nın var olduğundan ama çeşitli dinlerde çeşitli adlar aldığından söz ederdi. Hristiyanlık bile Tanrı'ya çeşitli adlar vermiştir. Sizin Allah adını verdiğiniz Tanrı'nın hangi ad altında var olduğu beni ilgilendirmiyor. Allah, Buda, Yehova ya da başka bir şey. Eğer Tanrı varsa ölümlü olduğumuzu biliyor. Birçok gerçekten habersiz olduğumuzu da biliyor. Muhammed'in Tanrı'nın elçisi olduğuna inanıyorum. Muhammed'in Kur'an'da söz ettiğine göre İsa da Tanrı'nın elçisiydi. Muhammed peygamberlerin sonuncusu mudur bilmiyorum. Ama biz insan oğullarının Tanrı'nın işlerine fazla aklımızın erdiğini sanmıyorum. Ama Tanrı'nın uzun beyaz sakallı yaşlı bir adam olduğuna, altın bir taht üzerinde oturduğuna, göğün 7 kat üstünde yaşadığına inanmıyorum. Muhammed'in söz vermiş olduğu gibi insanların öldükten sonra ipek yastıklarda yatıp güzel kızların ellerinden mis kokulu şaraplar içebileceklerine de inanmıyorum. Meyve ağaçları ve yeşilliklerle dolu bir cennet gülünç geliyor bana. Meleklerin sırtlarından kanatlar çıktığına da inanmıyorum. Köyün üzerine gece çöküyordu. Bir bebek ağladı, hemen susturuldu. Bir gün Tanrı'nın gerçek adını öğreneceğime inanıyorum, sonra da öleceğim. Sessizlik arttı. Sanırım Tanrı'nın var olmadığını öğrenmek büyük bir bunalım olurdu. Peter Marlowe'a oturmasını işaret etti şef.
Kalabilirsin ama koşullarımız var. Bizden biri olacağına, tüm kurallarımıza uyacağına yemin etmen gerekir. Köyün bir erkeği gibi tarlada köyde çalışacaksın. Herhangi bir erkekten ne fazla ne de az. Dilimizi öğrenecek yalnız onu kullanacaksın. Giyimini, derinin rengini bizimkine uyduracaksın. Boyun ve gözlerinin rengi bir beyaz olduğunu aykırıyor. Ama belki giyimini değiştirmen, dilimizi kullanman seni bir süre koruyabilir. Ya da yarı javalı, yarı beyaz olduğunu söyleyebiliriz. İzin almadan buradaki kadınların hiçbirine dokunamazsın. Ve tartışmaksızın benim sözümü dinleyeceksin.
Anlaştık.
Bir şey daha var. Japonların bir düşmanını saklamak tehlikelidir. Bilmelisin ki benim için köyümün güvenliğiyle senin güvenliğin arasında bir seçme yapma zamanı gelirse hiç düşünmeden köyümü seçerim.
Anlıyorum. Teşekkür ederim efendim.
Tanrı adına yemin et. Yaşlı adamın çevresinde alaycı bir gülümseme belirip kayboldu. Tanrı adına söylediklerimi kabul edeceğine, söz dinleyeceğine yemin et.
Söz dinleyeceğime, her şeyi kabul ettiğime yemin ederim. Buradayken size zararlı hiçbir şey yapmayacağım.
Burada olmakla bize yeterince zarar veriyorsun zaten oğlum diye söylendi yaşlı adam.
Peter Marlowe bir şeyler yiyip içtikten sonra şef artık İngilizce konuşmak yok dedi.
Yalnız Malaya dilinde konuşacaksın. Bu dakikadan sonra öyle. Çabuk öğrenmen için tek yol bu.
Peki yalnız bir şey sorabilir miyim?
Evet.
Şu tuvaletin özelliği nedir? Yani boruları filan bağlanmamış.
Bir özelliği yok. Yalnız konuklarımın ona bakınca çehrelerinde beliren ifadeyi görmekten hoşlanıyorum. Düşüncelerini okuyorum. Süs diye bulundurulacak şeylerin en saçması diyorlar.
Yaşlı adam kahkahalarla gülmeye başladı. Öylesine gülüyordu ki boğulacak gibi oldu. Haykırışa benzeyen kahkahalarına karıları koşuştular, sırtına vurup su içirdiler. Bir süre sonra onlar da Peter Marlowe gibi katıla katıla gülüyorlardı.
15. ayrımın sonu. Sayfa 168.